Ayrım 61, sayfa 456. Diyotim ayı ona zor gelebileceğini düşünmeksizin küçük vadinin derinliklerine götürmüştü. Zemin belki de sırtlardan sızan kardan ötürü yükseldikçe daha bir ıslak olmaktaydı. Ve Diyotima ile Ulrich bir ot birikintisinden ötekine sıçramak zorundaydılar. Bu durum konuşmayı bölüyor ve Ulrich'in konuşmayı hep atlamalarla sürdürmesini zorunlu kılıyordu. Bu nedenle söylediklerine yönelik o kadar çok akla yakın itiraz noktası vardı ki Diyotima bunlardan hiçbiri üzerinde karar kılamıyordu. Ayakları ıslanmıştı. Baştan çıkarılmışçasına ve ürkek, biraz kaldırılmış etekleriyle bir toprak birikintisinin üstünde durdu. Ulrich dönüp baktı ve güldü. Son derece tehlikeli bir şeye başladınız değerli kuzenim. İnsanlar, başkaları onları düşüncelerini gerçekleştiremeyecekleri bir konumda bıraktıklarında bundan sonsuz mutluluk duyarlar. Peki ya siz ne yapardınız diye sordu Diyotima öfkeyle. Dünyanın yönetimi bir gün için sizde olsaydı. Herhalde gerçekliği yürürlükten kaldırmaktan başka yapabileceğim bir şey olmazdı. Bunu nasıl yapacağınızı gerçekten bilmek isterdim. Orasını ben de bilmiyorum. Ayrıca bununla ne demek istediğimi bile tam bilmiyorum. Şimdiki zamandakini, şimdiki zaman duygusunu, şu anda var olanı ölçüsüz abartmaktayız. Yani şimdi benimle bu vadide olmanız sanki bizi bir sepete tıkmışlar ve bu anın kapağı da üstüne kapanmış gibi. Bunu fazla abartıyoruz. Bunu aklımızda tutacağız. Belki aradan bir yıl geçtikten sonra bile burada nasıl durmuş olduğumuzu anlatabileceğiz. Ama bizi, en azından beni gerçekten etkileyen şeye gelince. Dikkatli konuşmam gerekirse bunun için bir açıklama ve bir ad bulmak istemiyorum. Bu şey hep dünyayı böyle yaşamakla belli bir karşıtlık oluşturuyor. Şimdiki zaman tarafından bastırılıyor ama bu yoldan şimdiki zamana dönüşebilmesi söz konusu değil. Ulrich'in bu söyledikleri dar vadide yankılanıp birbirine karışıyordu. Diyotima ansızın bir tedirginlik duydu ve arabaya dönmek istedi. Ama Ulrich onu alıkoydu ve manzarayı gösterdi. Birkaç bin yıl önce burası bir buzuldu. Yani dünya da şu anda kendini ne olarak gösteriyorsa aslında bütün ruhuyla o değil diye açıkladı. Dünya denen bu varlığın histerik bir yapısı var. Bugün çocuklarını besleyen anneyi oynuyor. O zamanlar frijitti ve kötücül bir kız gibi bir buz parçasıydı. Ve ondan birkaç bin yıl daha önce ise sıcak ormanlarıyla, ateş gibi bataklıklarıyla ve tuhaf hayvanlarıyla gösteriş yapmaktaydı. Dünyanın ne kusursuzluğa doğru bir gelişme gösterdiği ne de gerçek konumunun ne olduğu söylenebilir. Ve aynı şey onun çocuğu için, yani insanlık için de geçerli. Zamanın akışı boyunca şimdi bizim durduğumuz yerde insanların sırtlarında hangi giysilerle durmuş olduklarını kafanızda canlandırın bakalım. Bir tımarhanenin kavramlarıyla dile getirilmek istendiğinde bütün bunlar, ardından yaşama yönelik yeni bir bakışın ortaya çıktığı bir düşüncelerden kaçma durumunun eşliğindeki sürekli halüsinasyonları andırıyor. Gerçekliğin aslında kendi kendisini yürürlükten kaldırdığını görebiliyorsunuz herhalde. Bir süre sonra Ulrich, size söylemek istediğim bir şey daha var diye baştan başladı. İnsanların çoğuna onca doğal gözüken bir duygu, ayaklarının altında sağlam bir zeminin ve bedenlerini saran sağlam bir derinin bulunması duygusu bende pek gelişmiş değil. Çocukluğunuzda nasıl olduğunuzu düşünün bir. Yumuşacık bir kor parçası ve sonra da özlemleri dudaklarında yanıp tutuşan bir masum genç kız. Benim içimde en azından erkekliğin olgunluk dönemi diye adlandırılanın böyle bir gelişme oldu. Benim içinde aslında en azından erkekliğin olgunluk dönemi diye adlandırılanın böyle bir gelişmenin doruğunu oluşturması düşüncesine karşı bir başkaldırma var. Bu düşünceye bir anlamda evet, bir anlamda da hayır diyorum. Eğer bir mirmelonina, yani kız böceği türünden bir yusufçuk böceği olsaydım, daha bir yıl önce kurşunlu renkli, yassı, arka arkaya yürüyen, ormanların kıyısında kumda açtığı unu biçimindeki çukurların dibinde yaşayan, karıncaları önce gizemli bir biçimde kum taneleriyle yaylım ateşine tutup bitkin düşürdükten sonra görünmeyen diliyle bellerinden yakalayan bir mirmelyon, yani karınca aslanı olduğumu düşününce dehşete kapılırdım. Ve şimdi de kimi zaman buna çok benzer bir biçimde, eğer daha önce bir kız böceğiydiysem ve ardından bir ejderhaya dönüşmüşsem, gençliğim karşısında dehşete düşüyorum. Tam olarak ne istediğini kendisi de bilmiyordu. Mirmelyon ve Mirmelonina sözcükleriyle biraz Arnheim'ın o kendini iyi eğitmiş olma temeline dayanan çok bilmişliğini taklit etmişti. Ama neredeyse dudaklarının ucuna kadar gelen şuydu: sırf sevecenlikten ötürü bir kez sarılın bana. Biz akrabayız. Birbirimize tümüyle ne uzağız ne de yakınız. Her neyse, saygın ve katı kurallara bağlı bir ilişkinin en uç noktadaki karşıtını oluşturmaktayız. Fakat Ulrich yanılıyordu. Diotima, kendilerinden memnun olan ve bu nedenle de yaşlarına aşağıdan yukarıya uzanan merdiven basamakları gözüyle bakan insanlardandı. Dolayısıyla Ulrich'in söyledikleri onun için tümüyle anlaşılmaz nitelikteydi. Üstelik bir de Ulrich'in ona söylemekten kaçındıklarının ne olduğunu bilmiyordu. Ancak bu arada arabanın yanına geldiklerinden Diotima kendini yeniden rahat hissetti. Ve artık Ulrich'in konuşmasını yine o çok iyi tanıdığı eğlendirme ile kızdırma arasında gidip gelen, göz ucuyla bir bakıştan fazlasına değer bulmadığı sıradan bir gevezelik diye algıladı. Aslına bakılırsa şu anda Ulrich'in Diotima üzerinde onu yine soğukkanlı kılmanın dışında hiçbir etkisi yoktu. Diotima'nın yüreğinin herhangi bir köşesinden yükselmiş olan incecik bir tedirginlik bulutu kupkuru bir boşlukta dağılıp gitmişti. Diotima belki de ilk kez Arnheim'la ilişkilerinin kendisini er ya da geç bütün yaşamını değiştirebilecek bir karar verme noktasına sürükleyeceği gerçeğini açık ve seçik görmekteydi. Bu yüzden şimdi mutlu olduğu söylenemezdi. Ama bu durum gerçekten var olan bir dağın ağırlığına sahipti. Bir zayıflık ortadan kalkmıştı. O, insanın yapmak istediğini yapmaması, bir an için Diotima'nın artık kavrayamadığı bütünüyle anlamsız bir parıltı taşımıştı. Arnheim benim tamamen tersim. Talih, zaman ve yerle yaşadığı anda karşılaştığında bunları hep abartıyor diyerek içini çekti. Ulrich bir gülümsemeyle anlatmaya başladığını bitirme gereksinimini duyuyordu. Ama artık o da çocukluktan söz etmiyordu. Ve bu yüzden Diotima'nın onu duygu dolu biri diye tanıyabileceği noktaya da gelinmedi. 70. Clarissa bir öykü anlatmak için Ulrich'i ziyaret eder. Eski sarayların ve şatoların yeniden düzenlenmesi tanınmış ressam Van Helmond'un özel yeteneğiydi. En daha yani eseri de kızı Clarissa'ydı. Ve bu Clarissa günün birinde ansızın Ulrich'e geldi. "Beni babam yolladı," dedi. "Aristokratlarla olan parlak ilişkilerinden biraz da onun için yararlanabilir misin?" diye bakmamı istedi. Odada merakla bakındı, kendini bir koltuğa attı, şapkasını da başka bir koltuğa fırlattı. Sonra Ulrich'e elini uzattı. "Babam beni abartıyor," demek istedi Ulrich ama Clarissa onun sözünü kesti. "Saçma. Sen de biliyorsun ki yaşlı adamın hep para gereksinimi var. İşleri artık eskisi gibi yürümüyor." Clarissa güldü. "Burası çok şık, çok hoş." Çevresini bir kez daha gözden geçirdi ve sonra Ulrich'e baktı. Bütün tavrında biraz vicdan azabından ötürü derisi kaşınan küçük bir köpeğin kendine güvensizliği vardı. "Evet," dedi. "Yani yapabilirsen yaparsın. Yapamazsan da yapamazsın. Doğal olarak ona bu konuda söz verdim. Ama aslında gelişim başka bir nedenden ötürü babamın sorunu aklıma başka bir düşünce getirdi. Ailemizde özel bir şey var. Buna senin ne diyeceğini duymak istiyorum." Dudakları ve gözleri bir an durakladı ve titredi. Daha sonra Clarissa başlangıçtaki engeli bir hamleyle aştı. "Güzellik doktoru desem kafanda bir şey canlandırabilir misin?" "Bir ressam bir güzellik doktorudur." Ulrich anladı. Aile evini iyi tanırdı. Yani koyu renkli, soylu, görkemli, aşırı gösterişli, bol minderli, bol şeritli ve hareketli diye devam etti Clarissa. Babam bir ressam. Ressam bir tür güzellik uzmanı doktordur. Ve bizimle ilişki kurmak sosyetede hep kaplıcalara gitmek kadar adetten sayılmıştır. Anlıyorsun. Ve babamın başlıca gelirini de eskiden beri saraylarla taşra şatolarının düzenlenmesi oluşturmuştur. Paşofenleri tanırsın değil mi? Paşofenler soylu bir aileydi ama Ulrich aileyle tanışmıyordu. Sadece yıllar önce Clarissa ile beraber olduğu bir sırada soyadı Paşofen olan bir genç kızla tanışmıştı. O benim arkadaşımdı diye açıkladı Clarissa. O zamanlar 17'sindeydi. Ben ise 15 yaşındaydım. Şimdi babamdan şatolarının düzenlemesi ve binada bazı değişiklikler yapması isteniyor. Elbette Paşofenlerin şatosu. O zamanlar hep birlikte davetliydik. Voltaire de ilk kez bizimleydi. Ve bir de Meingast. Meingast mı? Ulrich, Meingast'ın kim olduğunu bilmiyordu. Onu sen de tanıyorsun canım. Hani şu daha sonra İsviçre'ye giden Meingast. O zamanlar daha filozof değildi. Kızları olan bütün ailelerde zamparayı oynuyordu. Onunla kişisel olarak hiçbir zaman tanışmadım diye sapladı Ulrich. Ama şimdi kim olduğunu biliyorum. Her neyse. Clarissa kafasında hesaplamak için kendini zorladı. Dur bak. Voltaire o zamanlar 23 yaşındaydı ve Meingast da ondan biraz büyüktü. Öyle sanıyorum ki Voltaire gizliden gizliye babama çok büyük bir hayranlık duydu. Yaşamında ilk kez bir şatoya davet edilmişti. Babam sık sık sanki gizli bir tacı varmış izlenimini uyandırırdı. Yanılmıyorsam başlangıçta Voltaire benden çok babama aşıktı. Rusya'ya gelince. Tanrı aşkına biraz ağır Clarissa diye rica etti Ulrich. Sanırım ipin ucunu kaçırdım. Lucy dedi Clarissa, bizleri davet eden Paşofenlerin kızıydı. Hani şu arkadaşım. Anlıyor musun şimdi? Evet, anlıyorsun. Babam Lucy'yi kadifelere ya da brokara sardığında ve arkasında uzun bir etekle kızın atlarından birinin sırtına oturttuğunda Lucy onun bir Tizian ya da bir Tintoretto olduğunu düşlerdi. Tümüyle birbirlerine aşıktılar. Yani babam Lucy'ye, Voltaire de babamıza, öyle mi? Bekle biraz. O zamanlar izlenimcilik akımı vardı. Babam bugün de yaptığı gibi eski moda ve müzikal bir üslupla resim yapardı. Yani kahverengi sosa batırılmış tavus kuşu tüyleri gibi. Oysa Voltaire peyzajdan, İngiliz üslubunda açık ve seçik çizgilerden, yeniden ve içten olandan yanaydı. Babamız içinden, ondan ancak bir protestan vaazından hoşlandığı kadar hoşlanırdı. Ayrıca Meingast'tan da hoşlanmazdı. Ama evlendirilecek iki kızı vardı. Her zaman kazandığından fazlasını harcamıştı. Ve bu iki erkeğin ruhları karşısında sabır gösteriyordu. Buna karşılık Voltaire içinden babamı seviyordu. Bunu söylemiştim. Fakat yeni sanat akımından ötürü herkesin önünde ondan hoşlanmamak zorundaydı. Rusya'ya gelince sanattan hiçbir zaman anlamadı. Ama Voltaire'in önünde küçük düşmekten ve babamızın da Voltaire haklı çıktığı takdirde komik bir yaşlı adamdan başka bir şey olmamasından korkuyordu. Şimdi resim belirdi mi gözünün önünde? Voltaire, annelerinin bu resimde nerede olduğunu da bilmek istiyordu. Elbet annemiz de vardı. Hep yaptıkları gibi her gün kavga ederlerdi. Bundan ne fazla ne de eksik. Bu koşullar altında Voltaire'in elverişli bir konumda bulunduğunu anlamışındır. O hepimiz açısından bir tür kesişme noktası olmuştu. Babam ondan korkardı. Annem onu kışkırtırdı. Ve ben de ona aşık olmaya başlamıştım. Lucy ise ona iyi gelmişti. Böylece Voltaire babamın üzerinde bir tür egemenlik kurmuştu. Ve dikkatli bir şehvetle bu egemenliğin tadını çıkartmaya başlamıştı. Bence Voltaire kendi önemini ilk kez o zamanlar anladı. Babam ve ben olmasaydık o da hiçbir şey olamazdı. Anlıyor musun bu neden sonuç ilişkilerini? Ulrich bu soruya olumlu yanıt verebileceğini düşünüyordu. Ama ben başka bir şey anlatmak istiyordum dedi Clarissa garanti verircesine. Biraz düşündükten sonra da şöyle konuştu. Bekle. Önce beni ve Lucy'yi düşün. Bu heyecan verecek kadar karışık bir ilişkiydi. Aşktan başı döndüğü için bütün aileyi yıkıma sürükleyecekmiş izlenimini uyandıran babam beni elbette ki korkutmuştu. Ve bu arada doğal olarak aslında böyle bir şeyin nasıl olduğunu da bilmek istiyordum. İkisi neredeyse delirmiş gibiydiler. Lucy de bana duyduğu dostlukla benim uslu uslu baba demek zorunda olduğum bir adama aşık olmasından kaynaklanan duygu elbette birbirine karışıyordu. Bu aşk yüzünden bir sürü havale kapı. Bu aşk yüzünden bir sürü hayale kapılıyordu. Ama aynı zamanda da benden çok utanıyordu. Öyle sanıyorum ki eski şato yapıldığından bu yana bu denli karışık durumlara hiç sahne olmamıştır. Lucy bütün gün boyunca fırsat bulduğu her yerde babamla birlikte oluyordu. Geceleri ise günah çıkartmak üzere bana kuleye geliyordu. Çünkü ben kulede yatıyordum ve ışığımız bütün gece boyunca yanıyordu. Lucy babanla ne kadar ileri gitti? Bu asla öğrenemediğim tek şey oldu. Ama öyle yaz akşamlarını gözünde canlandır bir kez. Baykuşlar öter, geceden iniltiler yükselirdi. Ve fazla korktuğumuz zaman da konuşmaya devam etmek için ikimiz benim yatağıma girerdik. Böylesine talihsiz bir tutkunun pençelerine düşen bir erkeğin kendisini vurmasından başka çare olmadığını düşünürdük. Aslında her gün böyle bir şeyin olmasını bekliyorduk. Anladığım kadarıyla diyerek onun sözünü kesti Ulri, aralarında fazla bir şey geçmemiş. Bence de. Yani her şey olmadı. Ama yine de bir şeyler oldu. Hemen göreceksin. Çünkü Lucy, babası hiç beklenmedik bir anda gelip onu bir İspanya yolculuğu için yanına aldığından ansızın şatodan ayrılmak zorunda kaldı. İşte o zaman babamın nasıl yalnızlık çektiğini görecektin. O sıralarda sanırım annemin boğazına sarılmasına ramak kaldığı günler oldu. Eğerinin arkasına bağladığı katlanabilir bir sehpayla sabahlardan akşamlara kadar tek çizgi resmetmeksizin at sürdü ve evde kaldığı zamanlarda fırçalara elini bile sürmedi. Şunu da bilmelisin ki normalde makine gibi resim yapardı. Ama o zamanlar ona büyük ve boş salonlardan birinde önünde açılmamış bir kitapla rastladığım çok oldu. Bazen saatlerce böyle kara kara düşünür, sonra ayağa kalkardı. Ve bir başka odada veya bahçede de aynı şeyi yapardı. Hatta kimi zaman bütün bir gün boyunca. Nihayet yaşlı bir adamdı ve gençlik ona ihanet etmişti. Bu anlaşılır bir şey değil mi? Ve bana kalırsa Lucy ve beni sarmaş dolaş birbirleriyle gevezelik eden iki arkadaş olarak gördüğü tablo o zamanlar iç dünyasında kök salmış olmalı. Yabani bir tohum gibi. Belki de Lucy'nin hep kuleye bana geldiğini de biliyordu. Kısacası bir gece saat 11'e doğru şatodaki bütün ışıkların sönmesinden sonra ansızın geliverdi. Ve biliyor musun, başlı başına bir olaydı bu. Şimdi Clarice kendini kendi öyküsünün öneminin çekiciliğine kaptırmıştı. Merdivenlerden gelen o hışırtıyı, dikkatlice ilerlemeyi duyuyorsun. Fakat ne olduğunu bilmiyorsun. Daha sonra kapı tokmağına beceriksizce bastırıldığını ve kapının esrarlı bir biçimde açıldığını duyuyorsun. Neden yardım çağırmadın? İşin tuhaf yanı da bu zaten. Daha ilk sesi duyduğum anda gelenin kim olduğunu anlamıştım. Kapıda hareketsiz durmuş olmalı. Çünkü bir süre hiçbir şey işitilmedi. Belki o da korkmuştu. Ondan sonra kapıyı dikkatle kapattı ve hafifçe bana seslendi. Sanki boşlukta uçtum. Ona asla karşılık vermek istemedim. Ama tuhaf olan da bu. Tamamen içimden sanki derin bir uzanmışım gibi inlemeye benzer bir ses çıktı. Bilir misin bunu? Hayır, devam et. Evet, ve ertesi an sonsuz bir çaresizlikle bana sarıldı. Yatağıma neredeyse düştü ve başı da benimkinin yanında yastıktaydı. Gözyaşları, kupkuru bir titreş, yaşlı, terk edilmiş bir beden. Bunu hemen anladım. Sana şu kadarını söyleyeyim ki insan böyle anlarda düşündüğünü sonradan dile getirebilseydi eğer ortaya muazzam şeyler çıkardı. Sanırım kaçırdıklarından ötürü her türlü ahlaki davranışa karşı çılgın bir öfke duymaktaydı. Ansızın yeniden kendine geldiğini fark ettim ve ortalığın zifiri karanlık olmasına karşın bana karşı hiçbir şeye aldırmayan bir istekle yanıp kavrulduğunu anladım. O anda artık düşünceli olma ve acıma diye bir şeyin söz konusu olamayacağını biliyordum. İnlememden bu yana ortalık hala sessizdi. Bedenim kupkuru bir kor gibiydi. Onunki de ateşin yanına bırakılmış bir kağıda benziyordu. İyice hafiflemişti. Kolunun omzundan çözülüp aşağıya bedenime doğru kaydığını hissettim. Ve işte bu noktada sana bir şey sormak istiyorum. Bu yüzden geldim. Clarisse burada durdu. Nedir? Hiçbir şey sormadın ki diye yardım etti ona Ulvi. Kısa bir aradan sonra. Hayır, sormadım. Ondan önce söylemem gereken başka bir şey var. Onun benim hareketsizliğimi razı olduğumun bir işareti sayabileceği yüzünden kendimden tiksindim. Ama ne yapacağımı bilemeden öylece yatıp kaldım. Taş gibi bir korkunun altında eziliyordum. Sen ne dersin bu konuda? Hiçbir şey söyleyemem. Bir eliyle sürekli yüzümü okşuyordu, öteki eli ise geziniyordu. Titreyerek, yapmacık bir masumiyetle, anlıyor musun? Göğsümün üzerinden bir öpüş gibi. Ve sonra sanki durup bir yanıta kulak verircesine. Ve sonunda anlarsın işte ve aynı zamanda yüzü de benim yüzümü aradı. Ama o zaman kalan gücümle yine de ondan sıyrıldım ve yana döndüm. Ve başka zamanlar kendimde hiç tanık olmadığım o ses, yalvarışla inleyiş arasındaki ses yine göğsümden fışkırdı. Vücudumda madalyonu andıran bir kara leke vardır. Peki baban nasıl davrandı diye sözünü kesti Ulri soğuk bir ifadeyle. Fakat Clarisse sözünün kesilmesine meydan vermedi. İşte, heyecanla gülümsedi ve giysisinden kalçasının yanındaki bir yere işaret etti. Buraya kadar geldi. Madalyon buramdadır. Bu madalyonun gizemli bir gücü ya da tuhaf bir yanı vardır. Ansızın yüzünü kan basmıştı. Ulrich'in suskunluğuyla kendine geldi ve tutsağı olduğu düşünceden kurtuldu. Utangaç bir ifadeyle gülümsedi ve konuşmasını hızlı bir tempoyla tamamladı. Babam mı? Hemen o anda doğruldu. Yüzünün ne halde olduğunu göremedim. Herhalde utangaçlık vardı. Belki de şükran duygusu. Çünkü onu son anda kurtarmıştım. Yaşlı bir adam ve bir genç kız böyle bir şey yapabilecek gücü buluyor. Düşün bir kez. Herhalde beni tuhaf bulmuş olmalı. Çünkü bir eliyle elimi çok seveceğim bir ifadeyle sıkarken ötekiyle de iki kez başımı okşadı. Sonra bir şey söylemeksizin çıkıp gitti. Evet, onun için elinden geleni yapacaksın değil mi? Ama öte yandan bunları da sana anlatmak zorundaydım. Yalnız kente indiği zamanlar giydiği ısmarlama elbisesiyle son derece sade ve kibar gitmek üzere duruyordu. Vedalaşmak için elini uzattı. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Mirme Leonina. M-Y-R M-E-L-E-O-N-I-N-A. Mirme Leon. M-Y-R M-E-L-E-O-N. Van Helmont. V-A-N H-E-L-M-O-N-D. Paşofen. P-A-C-H-O-F-E-N. Meingast. M-E-I-N-G-A-S-D. Lucy. L-U-C-Y. Tizian. T-I-Z-I-A-N. Tintoretto. T-I-N-T-O-R-E-T-T-O.